Ayrım 46.
Boşanmak istemelerinin nedeni Muhammed'den hoşlanmamaları, onu kendilerine nazaran çok yaşlı bulmaları ya da onun diğer eşleriyle bir arada bulunmaktan kaçınmalarıdır. Güzellikleriyle tanınmış olan ve Muhammed'e nazaran çok genç yaşta bulunan ve üstelik ünlü kabilelerden gelme bu kadınlar için Muhammed'le birlikte yaşamak cazip görünmemiş ve bu nedenle her birisi ondan ayrılma yolunu aramıştır. Kısa bir fikir edinmiş olmak için Esma'nın, ki Ümeyme olarak da bilinir, ayrılmak istemesini Ebu Useyd'in rivayetine dayalı olarak Buhari'den ve ayrıca İbn-i Sad'ın ve Taberi'nin ağızlarından dinleyelim. Esma'nın odaya girmesi üzerine peygamber kapıyı kapadı ve perdeleri örttü. Kollarını Esma'ya doğru uzattığında Esma, "Sana karşı Allah'a sığınırım," diye konuştu. Bunun üzerine peygamber başını elbisenin kollarıyla örttü ve "Dilediğin şekilde korunmakta serbestsin." sözlerini 3 kez tekrarladı ve odadan çıkarak etrafındakilere Esma'nın kendi aşiretine iade edilmesini emretti. Esma'nın neden dolayı Muhammed'den hoşlanmadığı hususu pek açıklanmaz. Bununla beraber tahmin edilebilir ki bu neden her şeyden önce onun kadınlık gururuna ve haysiyet duygusuna sahip bulunmasından doğmuştur. Çünkü hatırlatalım ki Esma yahut Ümeyme, Cevn oğullarından Numan İbni Şerahil'in kızıydı. Cevn oğulları Ezd soyundan tanınmış bir kabile olup Kinde Ümerasından idiler. Ve işte böyle bir kabileye mensup bir kadın Muhammed'in yanına konulduğunda "Nefsini bana bağışla" hitabıyla karşılaşınca bunu gurur ve haysiyetine yedirememişti. Kendisinden nefis bağışlaması isteyen bir adama karşı muhtemelen saygısını yitirmiş ve hatta asabileşmişti. Bundan dolayıdır ki Muhammed'e şöyle cevap vermişti: "Hiç melike bir kadın nefsini tevasına bağışlar mı?" Bilindiği gibi melike sözcüğü kadın hükümdarlara ya da hükümdar karılarına verilen bir addır. Böylece Esma Muhammed'in "nefsini bana bağışla" şeklindeki davranışını kendisine karşı saygısızlık sayarak onu teba durumuna düşürmekle karşılık vermiş olmaktaydı. Daha ilk andan itibaren ondan soğumuş olmasının nedeni muhtemelen budur. Diğer bir neden de Muhammed'in çok karılı haremine dahil olmaktan kaçınması olabilir. Hazret'in kızı Leyla'nın da yine buna benzer şekilde Muhammed'den nasıl ayrılmış olduğunu daha önce görmüştük. Eşleri tarafından bu şekilde reddedilmiş ve istenmemiş olmayı Muhammed büyük bir üzüntüyle karşılar ve bunu gurur sorunu sayardı. Bundan dolayıdır ki eşlerinin biri kendisinden ayrılmak istediğinde yüzünü elbisesinin koluyla kapar, yukarıdaki şekilde konuşur ve odadan çıkardı. Ve işte bütün bu durumlara bir son vermek ve böylece karıları tarafından terk edilmeyi önlemek içindir ki boşama hakkını kadından alıp erkeğin imtiyazı haline getirmiştir. Bazı din bilginleri Muhammed'in yerleştirdiği talak sisteminin eski Arap geleneklerinin ıslah edilmiş şekli olduğunu söylerler ve bunu kanıtlamak üzere şu ayetleri gösterirler: "Allah eşlerinizi anneleriniz gibi kendinize haram saymanız için yaratmamıştır." K 33 Ahzab suresi ayet 4. İçinizde karılarını annelerinin yerine koyarak haram sayanlar bilsinler ki karıları anneleri değildir. K 58 Mücadele suresi ayet 2. Hemen işaret edelim ki Muhammed bu ayetleri Kur'an'a koymakla ne eski Arap geleneklerinin kötü yönlerini düzeltmiştir ve ne de boşanma usulünde kadın lehine reform getirmiştir. Aksine eski bir geleneği daha da kötü bir şekle dönüştürmüştür. Bakınız nasıl. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki eskiden, yani cahiliyede, Araplar karılarını boşamak istedikleri zaman "sen bana anamın sırtı gibisin" diye konuşurlar ve konuştukları an artık bir daha hiç birleşmeksizin karılarından ayrılmış olurlardı. Bu gelenek Muhammed'in peygamberlik iddialarına sarıldığı tarihten sonra da devam etmiştir. Tanrı ile her an temas halinde bulunduğunu ve her kötülüğü onun irşadı ile gidermeye memur bulunduğunu söyleyen Muhammed'in aklına uzun süre bu yukarıdaki geleneği değiştirmek fikri gelmemiştir. Aksine hemen her fırsatta müminlere bu gelenek gereğince davranmalarını bildirmiştir. Ta ki Salebe kızı Havle kendisine hatırlatana kadar. Beyzavi ve Celaleddin gibi ünlü yorumcuların bildirdiklerine göre Havle, günlerden bir gün Muhammed'e başvurarak kocasının kendisine "sen bana anamın sırtı gibisin" sözlerini söylediğini bildirir ve bu sözlerin boşama anlamına gelip gelmediğini sorar. Muhammed kendisine yanıt verirken aralarında şöyle bir konuşma geçer: "Bu sözleri söylemekle kocan seni boşamış olmaktadır. Bu adamla birlikte yaşaman artık senin için caiz değildir. Havle cevaben kendisine, evet ama kocam bana seni boşadım demedi ki, beni sokağa da atmadı, sadece bu sözleri söylemekle yetindi. Oysa ki şimdi sen bana kocamla artık bir arada olmamın gayrimeşru bulunduğunu söylemektesin. İyi ama bu durumda çoluk ve çocuğumla ben ne yapabilirim ki? Yok mu bana vereceğin bir başka öğüt der. Fakat Muhammed kadının bu çok yerinde ve haklı yakınması karşısında insaflı bir çözüm yolu arayacağına ilk söylediklerini tekrarlar ve mevcut Arap geleneğine göre artık kocasına dönmesinin imkansız bulunduğunu hatırlatır. Bu hatırlatma üzerine Havle evine çocuklarının yanına döner ve oturup Tanrı'ya içini döker, dualar eder ve işte güya onun bu yalvarmalarına dayanamayan Tanrı yukarıdaki ayetleri gönderir. Başka bir deyimle bütün bu durumları daha önceden düzeltmek Tanrı'nın aklına gelmemiştir. Muhammed'in de aklından Havle'nin ikazına rağmen söz konusu kötü durumu düzeltmek ya da Tanrı'ya danışmak fikri geçmemiştir. Sadece ve sadece Havle'nin oturup Tanrı'ya yakınması üzerinedir ki yukarıdaki çözüm bulunmuştur. Fakat bulunan çözüm boşama hakkını kocanın keyfiliğinden kurtarıp kadının zavallılığına deva getirmiş değildir. Çünkü yukarıdaki eklenen hükümler kadın lehine yönelik değildir ve şöyledir. Karılarını annelerinin yerine koyup haram sayarak boşamak isteyip sonra sözlerinden dönenlerin ailesiyle temas etmeden bir köle azat etmeleri gerekir. Azat edecek köle bulamayanın ailesiyle temastan önce 2 ay birbiri peşine oruç tutması gerekir. Buna gücü yetmeyen 60 düşkünü doyurur. Bu kolaylık Allah'a ve peygamberine inanmış olmanızdan ötürüdür. K58 Mücadele Suresi ayet 3-4. Görülüyor ki değişen pek bir şey yoktur. Boşama formülü kadının lehine olabilecek bir şekle dönüştürülmüş değildir. Sadece boşanmanın vazgeçilmez niteliği değiştirilmiştir. Çünkü yukarıdaki ayette karılarını annelerinin yerine koyup haram sayarak onları boşamak isteyip sonra sözlerinden dönenlerin şeklindeki sözler yer almıştır. Başka bir deyimle koca sözünden dönmek istemez ise boşanma hali devam eder. Bu takdirde kadın için yapılacak şey kalmamıştır. Ne mahkemeye ve ne de başka bir merciye başvurabilir. Pılısını pırtısını alıp evi terk etmesi gerekir. Eğer koca sözünden dönmek isterse bu istek yeterli değildir. Yani sözümü geri aldım diyerek boşanma durumuna son vermiş olmaz ve karısıyla yaşama olanağına kavuşmaz. Kavuşabilmek için ayette görülen şartları yerine getirmesi gerekir. Yani kölesi var ise bir köle azat edecektir. Yok ise 2 ay boyunca oruç tutacaktır. Buna da gücü yetmez ise 60 düşkünü doyuracaktır. Peki ama bunu da yapamaz ise ne olacaktır diye sormak yersizdir. Çünkü bu tür sorular Tanrı'ya ve peygamberine hakaret ve imansızlığın kanıtı sayılmıştır. 2. Karıyı boşayıp yerine daha güzelini almanın bir başka acayip yolu, kadının kadına mübaşeret etmesi, çıplak sürtmesi. İbni Mesud'un rivayetine göre Muhammed iki kadının çıplak tenlerini birbirlerine sürtmeleri sonucu aile felaketi doğacağını söylemiş ve şöyle demiştir. Kadın kadına mübaşeret etmesin, çıplak sürtmesin. Sonra kocasına öbür kadını, kocası ona bakıp görüyorcasına vasıf ve tarif eder de bir fenalığa sebep olur. İslam kaynaklarının bildirdiklerine göre kadının kadına mübaşereti demek, iki kadının bir çarşaf, bir yorgan içinde birbirlerine tenleriyle yani çıplak olarak dokunmaları ve sürtmeleri demektir. Yine aynı kaynakların söylemesine göre Muhammed bu şekilde çıplak sürtmeleri aile yaşamı bakımından büyük felaket sebebi saymış ve yasaklamıştır. Çünkü düşünmüştür ki eğer evli bir kadın çarşaf ya da yorgan içinde bir başka kadının çıplak teninde sürtmüş ise bu takdirde kocasına olup bitenleri anlatırken o kadının güzelliğini tarif ve tavsif eder ve kocası da onu dinlerken o kadını hayalinde canlandırıp ona aşık olabilir ve sonunda karısını boşayıp o kadınla evlenebilir. Böyle bir durum ise aile felaketine müncer olur. Ve hele diğer kadın da evli ise bu takdirde o da kocasından boşanma çarelerini aramaya kalkar ki bu daha da büyük bir aile felaketi yaratır. Bütün bunları okurken pek muhtemelen kendi kendinize bu acayip yasağın sebebi olsa olsa kadınlar arasında seviciliği önlemektir diyeceksinizdir. Evet ama siz hiç herhangi bir kadının bir başka kadına mübaşeret ettikten sonra gelip de o kadının çıplak vücudunun güzelliğini kendi kocasına anlatacağını düşünebilir misiniz? ve hele kocasının kendisini boşayıp o kadını alabileceğini hesap ederek bu riske girişebileceğine hiç ihtimal verebilir misiniz? Öte yandan başka bir kadını almak için karısını boşamak zorunda değildir ki koca. Eğer karısından memnun ise hem onu kullanmaya devam eder ve hem de onun mübaşeret sonucu kendisine güzelliğini anlattığı diğer kadını haremine ekler, olur biter. Söylemeye gerek yoktur ki aile felaketini yaratan şey kadının kadına mübaşereti değil ve fakat boşama hakkının sınırsız ve keyfi şekilde kocaya verilmesidir. D. Müslüman ülkelerde kadın bugün hala talak sisteminin kurbanıdır. Biraz önce belirttiğimiz gibi talak sisteminde kadının kaderi kocasının iki dudağı arasından çıkacak olan boşadım sözlerine bağlıdır. Bunu yaparken onun iradesini sınırlayan hiçbir şey yoktur. İddet süresine riayet etmek ve aldıklarını geri vermek suretiyle ki bu da bazı hallere münhasırdır, bu insafsız silahı dilediği gibi kullanır. O kadar ki karısına sinirlendiği bir anında yarın yağmur yağacak olursa kendini boş olmuş bil dese ve tesadüfen ertesi gün yağmur yağsa karısını gerçekten boşamış sayılır. Her ne kadar bu söylediklerinden vazgeçip karısını tekrar geri alabilse de eğer öfkesine fazlasıyla kapılıp ağzından seni üç talak ile boşadım sözlerini kaçırmış ise bu takdirde pişmanlık duysa dahi faydası yoktur. Karısıyla tekrar bir araya gelebilmesi için kadıncağızın hülle yapması, yani yabancı bir adamla evlenmesi, onunla cinsi münasebette bulunması ve sonra onun tarafından boş edilmiş olması gereklidir. Ne hazindir ki talak sistemi bu şekliyle bugün hala Müslüman ülkelerde uygulanmaktadır. Sayıları 40'a aşkın bu ülkelerden sadece 3'ünde resmen ilga edilmiştir. Türkiye, Arnavutluk ve Sovyet Rusya'daki Müslüman devletler. İlga etmeyen bazı yerlerde örneğin Suriye, Mısır, Cezayir, Fas, Pakistan, Güney Yemen gibi kocaya ait bulunan boşama hakkına bazı sınırlamalar konmuş ve kadına bazı haller için mahkemeden boşanma talebinde bulunma olanağı tanınmıştır. Tunus kısmen ilga eden devletlerdendir. Fakat bütün bunlar kadın lehine olumlu sonuç yaratacak nitelikte şeyler değildir. Örneğin Fas'ta karısını boşamak isteyen kocasının yapacağı şey bu konudaki kararını noterden tasdik ettirmektir. Suriye, Mısır ve Güney Yemen gibi yerlerde bu işi yargıca yaptırtmaktır. Pakistan'da mahalli uzlaştırma kuruluna bildirmek ve bu kurulun işlemini beklemektir. Ya da 90 günün geçmesine intizar etmektir. Suriye 1953'ten bu yana ve Tunus 1956'da kabul ettiği kanunlarla hiçbir geçerli neden olmadan karısını boşayan kocaya belli bir miktar tazminat ödeme zorunluluğunu yüklemişlerdir. Talak usulünü sınırlamaya tabi kılmakla beraber tamamen kaldırmayan bu ülkeler kaldırmama nedenini boşanmaların az sayıda bulunması olayına dayandırırlar. Suriye'de boşanma nispetinin %5, Mısır'da %2,6 olduğu ileri sürülür. Söylemeye gerek yoktur ki önemli olan husus bu oranların düşük olması değil, fakat böylesine insafsız, kadını böylesine küçültücü ve köle haline getirici bu sistemin varlığıdır. Kadının her zaman için kocası tarafından sokağa atılma ya da babasının evine yollanma düşüncesi içerisinde yaşar olmasıdır. Mısır, Pakistan ve Bangladeş gibi bazı ülkelerde pek sınırlı denilebilecek hallerde kadına boşanma talebinde bulunma hakkı tanınmıştır. Örneğin kocanın deli olması ya da karısını terk edip gitmesi, sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığa yakalanması vesaire gibi. Bazı yerlerde kadın evliliğinin geçimsizlik durumu içerisinde bulunduğunu ileri sürerek bu yola gidebilir. Kocasından edindiği her şeyi iade etmek ve hizmetlerinin karşılığını dahi istememek şartıyla. Fakat kolaylıkla anlaşılacağı gibi bütün bu tedbirlerin kadına yararlı bir yönü yoktur. Çoğu zaman bu tedbirlerin varlığından bile haberdar değildir kadın. Olsa bile çevrenin baskısı yüzünden ya da kocasına tazminat verme zorunluluğu nedeniyle hiçbir şey yapamamak durumunda kalır. 5. Muhammed kadını siyasal haklardan da yoksun bırakmıştır. Muhammed'in kadınlara siyasal haklar sağladığı, iktidar kullanma olanağı yarattığı, seçme ve seçilme hakkı tanıdığı iddia edilir. Medine döneminde ve Mekke'nin fethi sırasında kadınlardan da biatını almış olmasının buna delil sayılması gerektiği söylenir. Onun zamanında devlet işlerine kadınların da katıldığı, örneğin Ümmü Seleme'nin ve Ümmü Hani'nin ki Ebu Talib'in kızıdır, idari ve siyasi kararlarda rol oynadıkları, Ayşe'nin ya da Meymune'nin ve diğer bazı eşlerin savaşlara katıldıkları. Halife Ömer'in ölümünden sonra halife seçimlerinde kadınların rol oynadıkları öne sürülür. Oysa ki bütün bu iddiaların geçerli bir yönü ve gerçeklerle ilgisi yoktur. Aslında ne Muhammed kadınlara siyasal hak niteliğinde bir şey tanımıştır, ne de İslam tarihi boyunca böyle bir hakkın kullanılması söz konusu olmuştur. Hatta gerçeği açıklamak gerekirse, İslam öncesi dönemlerde Arap kadını siyasi haklara sahip iken, Muhammed bu eski Arap geleneğini dahi kaldırmıştır. İslam devletlerinde kadın hükümdarlar görülmemiş değildir, fakat bu İslami emirler hilafına oluşmuş durumlardandır. Gerçekten de Arap kaynaklarının belirttiği odur ki, Arabistan'da daha Muhammed'den önce hem de 1700 yıl öncelerinden itibaren kadın hükümdarlar görülmüştür. Kur'an'da Neml suresinde adı geçen Sebe melikesi Belkıs, Bilkis, bunların ilki sayılır. İslami efsane onu Güney Arabistan hükümdarları arasında kabul eder. Söylendiğine göre Sebe'de büyük bir tahta sahip bu kadın hükümdar, Süleyman peygamber aracılığıyla Tanrı'nın mesajını almış ve Allah'a teslim olmuştur. K 27 Neml suresi ayet 28-44. Her ne kadar Sebe melikesinin Araplık menşei tartışma konusu ise de, bu hikaye Araplar arasında kadının İslam öncesi dönem itibariyle özgürlüğe ve iktidara sahip olduğuna delil sayılır. Belkıs'tan sonra Arap tarihinde pek çok kadın hükümdara rastlanır. Son kadın hükümdar olarak kabul edilen Cebele İbn Ayhan'a gelinceye kadar iki düzineye yakın kadın hükümdar görülmüştür. Bunlardan bir kısmı tek başlarına, bir kısmı ise kocalarıyla birlikte iktidarı paylaşarak iş görmüşlerdir. Öte yandan kamu yaşamının çeşitli alanlarında da kadınların önemli görevlere getirildikleri, örneğin Kabe anahtarlarının muhafazası işinin kadınlara bırakıldığı görülmüştür. İbn Hişam'ın bildirdiğine göre Muhammed, Mekke'yi fethettiğinde Kabe'nin anahtarlarını o zamanlar bu görevi ifa etmekte olan Osman'ın anasından almıştır. Muhammed'in kendi akrabalarından bazı kadınların, örneğin Abdülmuttalib'in kızlarının dahi bu şekilde önemli görevlerde bulundukları söylenir. İbn İshak gibi en sağlam kaynaklar, cahiliye döneminde Arap kadınının yargıçlık yapar olduğunu açıklar. Ne var ki Muhammed, özellikle Medine'de güçlenmeye başladığı anlardan itibaren bu geleneği de değiştirmiş, kadınların siyasal iktidara katılmalarının ve karar alma durumunda bulunmalarının caiz olmadığı kuralını koymuştur. Sadece dünyevi iktidar konusunda değil, fakat uhrevi iktidar alanında da durumun bu olduğunu, kadınlardan peygamber olamayacağı gibi din görevlisi, imam, kadı vesaire olamayacağını da hükme bağlamıştır. Bütün bu yaptıklarında şaşılacak bir şey olmadığını hemen belirtmek yerinde olacaktır. Çünkü kadını kötülük kaynağı bilen, aklen ve dinen dün gören ve bu nedenle karılarınızın sözüyle hareket ederseniz yerin dibi, yerin üstünden daha hayırlıdır size. Karılarınızın fikrini alın fakat söylediklerinin aksini yapın diyen Muhammed'den kadına siyasal haklar tanımasını ve kadınları devlet işlerine karıştırmasını beklemek saflık olurdu. Gerçekten de Muhammed, kadınların ister dünyevi ister uhrevi nitelikte olsun iktidar denen şeye sahip olamayacaklarını, devlet ve hükümet yönetiminin hiçbir bölümünde yer alamayacaklarını pek açık bir dille ve şu hadisle belirtmiştir. Hükümet ve devlet işlerini kadınlara tevdi eden hiçbir millet felah bulmaz. Bu hadisi hicretin 6. yılında miladi 630 İran devletinin başına bir kadın hükümdarın geçmesi vesilesiyle yerleştirmiştir. Arap kaynaklarının belirttiğine göre o tarihlerde Muhammed'e İran hükümdarı Kisra'nın ölüm haberi verildiğinde Muhammed, onun yerine kimi getirdiler diye sorar. Bu sorusuna kızı Buran'ı getirdiler yanıtını alınca, devlet işlerini kadınlara bırakan milletler felah bulmaz der. Oysa ki Buran adındaki bu kadın hükümdar Muhammed'in söylediklerini adeta yalanlarcasına Sasaniler zamanında Hüsrev 2. Perviz'den sonra İran tahtına çıkan hükümdarların en başarılılarından biri olmuştur. Kadınları siyasal haklardan yoksun kılan yukarıdaki hadis Zeyd Abdülazm İbn Bakra'nın rivayeti olarak İbn Aksam Al-Ta'i'den İbn Kuteybe'ye nakledilmiştir. Kitab-ı Uyunu Ahtar adlı yapıtının hükümet başlığını taşıyan bölümünde İbn Kuteybe kadınların iktidar sahibi olmalarının felaket doğuracağını Muhammed'e atfen belirtirken yukarıdaki hadisi uzun uzadıya değerlendirir. Aynı temayı Gazali İhya-ı Ulumiddin adlı yapıtının Kitab-ı Adab'ın Nikah başlıklı bölümünde ele almış ve aynı şekilde yorumlamıştır. Müslüman yazarlar Muhammed'in kadınlar aleyhinde söylediği diğer küçültücü sözlere, örneğin kadınların aklen ve dinen eksik olduklarına, şeytaniliklerine, bu nedenle onların aklına ve sözüne göre hareket etmenin felaket yaratacağını öngören hadislerine de bu konuda ağırlık vermişler. Kadınların her alanda olduğu gibi siyasal hak alanında da her türlü yetkiden yoksun durumlarının sürüp gitmesini sağlamışlardır. Bu olumsuz sonucun oluşmasında Muhammed'in sadece sözleri değil fakat fiilleri de rol oynamıştır. Her ne kadar Muhammed'in savaşlara çıkarken yanına eşlerinden bazılarını aldığı ya da Mekke'nin fethinden sonra kadınları da biat ettirdiği iddia edilerek bu olayların kadınlara hak tanımış olduğuna delil teşkil ettiği ileri sürülürse de doğru değildir. Bir kere savaş çıktığı zamanlar eşleri arasında kura çekerek bunlardan bazılarını beraberinde götürdüğü gerçek olsa da bunu savaş gücünü artırmak düşüncesiyle yapmamıştır. Cinsel ihtiyacını gidermek için yapmıştır. Örneğin Beni Müstalik gazasına çıkarken eşlerinden Ayşe'yi, bir başka seferinde Meymune'yi yanına almıştır. Fakat ne Ayşe'nin ve ne de Meymune'nin Tanrı tarafından Muhammed'e ihsan edildiği söylenen aşırı şehvet kaidesini karşılama görevinden başka bir rolleri olmamıştır. Ve ne ilginçtir ki Muhammed'in kendi cinsel ihtiyacı için yerleştirdiği bu geleneğin cilvelerine uğradığı da olmuştur. İfk olayında olduğu gibi hatırlatalım ki Beni Müstalik gazasına çıkarken beraberinde götürdüğü Ayşe dönüş sırasında kervanı kaçırıp geride kalmış ve Safvan bin Muattal adındaki genç bir askerin devesine binmiş olarak çıka gelmiştir. Bu olay halk arasında dedikodulara sebep olmuş ve Ayşe'nin kasten geride kalıp genç bir delikanlı ile oyalandığı söylentileri yayılmaya başlamıştı. Bu söylentiler Muhammed'in kulağına gelmiş ve kıskançlığını tahrik etmişti. Bu yüzden de Ayşe ile küsüşmüş ve hatta onu babasının evine göndermişti. Ne var ki sonunda Ayşe'nin yokluğuna tahammül edemeyeceğini anlayınca barışmak istemiş, Tanrı'dan vahiy indiğini, bu vahiylere göre Ayşe'nin suçsuz olduğunu bildirmiş ve Kur'an'da da gerekli ayetleri yerleştirerek olayı örtbas etmeye uğraşmıştır. Mekke fethinden sonra kadınları biat ettirmesi olayına gelince, bu olayı Muhammed'in kadınlara siyasal haklar tanıdığı anlamına almak yanlış olur. Zira kadınları biat ettirdiği hususlar iktidarla ya da siyasal sorunlarla ilgili değildir. Sadece Tanrı'ya hiçbir şey ortak katmamak, hırsızlık yapmamak, zinadan kaçınmak, kocalarına iftira ve bühtanda bulunmamak gibi konulardadır. Bunların hiçbirinin siyasal haklar ve yetkilerle ilgisi bulunmadığı ortadadır. Muhammed'den sonraki dönemlerde bazı halifelerin becerikli, bazı karılarının ya da valide sultanların devlet yönetiminde rol aldıkları ve etkili oldukları görülmemiş değildir. Fakat bunları eski çağların kadın hükümdarlarıyla kıyaslamak ya da bu örneklere bakarak İslam'da kadınların siyasal haklara sahip kılındıklarını iddia etmek saflık olur.